Ayrım 11.
Sayfa 520. Biz gezgin şövalye silahtarlarının hayatı pek zahmetli bir hayat efendim. Gerçekten de alnımızın teriyle ekmek yiyoruz. İlk babamıza Tanrı'nın lanet ettiği şekilde. Ayrıca diye ekledi Sancho, vücudumuzun buzuyla yediğimiz ve söylenebilir. Sıcağı da, soğuğu da zavallı gezgin şövalye silahtarlarından fazla çeken var mıdır? Ekmek yesek gene iyi. Dertler yemekle hafifler çünkü. Ama bazen bir gün, iki gün esen rüzgardan başka hiçbir şey girmez ağzımıza. Bütün bunlara mükafat umuduyla katlanıyoruz dedi orman silahtarı. Silahtarı olunan gezgin şövalye fazlasıyla bahtsız değilse en azından kısa bir süre sonra mükafat olarak güzel bir cezire valiliği veya düzgün bir kontluk elde ediliyor. Ben efendime bir cezire valiliği ile yetineceğimi söyledim dedi Sancho. Kendisi çok soylu ve cömerttir. Çok kereler vaatte bulundu bana. Ben hizmetlerime karşılık kilise heyeti üyeliği ile yetineceğim dedi orman silahtarı. Efendim ayarladı bile hem de alasından. Zat-ı âlinizin efendisi kilise şövalyesi herhalde dedi Sancho. Onun için vefalı silahtarına böyle bir lütufta bulunabiliyor. Benim efendimse kiliseye bağlı değil, sivil. Gerçi hatırlıyorum bir keresinde akıllı ama bana sorulursa kötü niyetli insanlar başpiskopos olsun diye nasihat etmeye kalkışmışlardı. Ama o imparator olmak istedi. Ben o sırada ya efendimin canı kiliseye girmek isterse diye korkudan tir tir titriyordum. Kilise görevi için kendimi yetersiz buluyordum. Zat-ı âlinize şunu belirtmem gerekir ki, insan gibi göründüğüm halde kiliseye girmeye gelince hayvan sayılırım. Ama zat-ı âliniz yanılıyorsunuz dedi orman silahtarı. Cezire valiliklerinin hepsi iyi olmuyor. Bazıları bozuk, bazıları fakir, bazıları can sıkıcı. Her şey bir yana en makbulü, en iyisi bile beraberinde ağır bir dert ve huzursuzluk yükü getiriyor. Bu yükü de payına o cezire valiliği düşmüş olan bahtsızın omuzları taşıyor. Bu lanet olası hizmeti gören bizlerin evimize çekilip avlanmak, balık tutmak gibi daha hoş uğraşlarla vakit geçirmemiz çok daha iyi olurdu. Bu dünyada bir beygiri, iki tazısı, bir oltası olmayacak, köyünde oyalanmayacak kadar yoksul bir silahtar var mıdır? Benim bütün bunlara ihtiyacım yok diye cevap verdi Sancho. Gerçi beygirim yok ama efendimin atının iki katı değerinde bir eşeğim var. Üstüne 4 küp arpa da verseler, eşeğimi başka hayvanla değiştirmem. Yalan söylüyorsam Tanrı Paskalya'yı bana zehir etsin hem de bu gelecek Paskalya'yı. Zat-ı âliniz benim boz eşeğime verdiğim değeri şaka zannediyorsunuzdur belki. Ama tazıdan yana derdim olmaz. Köyde tazı çok. Üstelik masrafı başkasının üstüne olduğu zaman avlanmak çok daha zevklidir. Doğruyu söylemek gerekirse saygıdeğer silahtar diye cevap verdi orman silahtarı. Ben kararımı verdim. Bu şövalyelerin zırvalıklarından vazgeçip köyüme çekileceğim, çocuklarımı büyüteceğim. 3 tane gül gibi evladım var. Benim 2 çocuğum var dedi Sancho. Bizzat Papa'nın huzuruna çıkabilecek çocuklar. Hele bir kızım var, Tanrı'nın izniyle kontes yapacağım onu, annesi istemediği halde. Bu kontes yapacağınız küçük hanım kaç yaşında diye sordu orman silahtarı. Aşağı yukarı 15 yaşında diye cevap verdi Sancho. Ama mızrak kadar boyu vardır. Nisan sabahı gibi taptazedir. Bir hamal kadar da kuvvetlidir. Bunlar değil kontes olmaya, yeşil ormanın perisi olmaya bile yetecek özellikler dedi orman silahtarı. Orospunun kızına bak, ne kas vardır kim bilir orospuda. Sancho buna biraz asık suratla cevap verdi. Kızım da orospu değildir, annesi de değildir. Ben yaşadıkça ikisi de olmayacaktır. Tanrı korusun. Biraz daha nazik konuşun. Zat-ı âliniz nezaketin ta kendisi olan gezgin şövalyeler arasında yetişmişsiniz. Bu sözler size pek yakışmıyor bence. "Saygıdeğer silahtar," dedi orman silahtarı. "Zat-ı âliniz, bu iltifat konusunu hiç iyi bilmiyorsunuz. Bilmez misiniz ki bir şövalye alandaki boğaya iyi bir mızrak salladığında veya birisi bir işi iyi yaptığında halk arasında "Vay orospu çocuğu, aferin orospuya, ne güzel becerdi," denir. Hakaret gibi görünen şey bu deyişte büyük bir övgüdür. Anne babalarına böyle iltifat ettirecek şeyler yapmayan oğlunuz, kızınız varsa evlatlıktan reddedin daha iyi. "Reddederim," dedi Sancho. "Madem öyle, zat-ı âliniz çocuklarıma da karıma da istediğiniz kadar orospu diyebilirsiniz. Çünkü onların her yaptığı, her söylediği kesinlikle bu övgülere layıktır. Onları tekrar görebilmek için Tanrı'ya dua ediyorum. Beni büyük günahtan kurtarsın diye. Yani bu tehlikeli silahtarlık mesleğinden kurtarsın. İkinci defadır giriştim bu işe. Bir gün Morena dağlarının göbeğinde bulduğum 100 altın dolu kese ayarttı beni. Şeytan sürekli her yerde, şurada burada, gözlerimin önünde altınlarla dolu bir torba sallıyor. Adım başı elimle dokunuyormuşum, kucaklayıp eve götürüyormuşum gibi geliyor bana. Sonra da mülkler alıp geliriyle prensler gibi yaşıyorum. Bunu düşündüğüm sırada şövalyeden çok deli olduğunu bildiğim, efendim olacak bu şuursuzun yanında katlandığım bütün zahmetler gözüme kolay hafif görünüyor. İşte bu yüzden, dedi orman silahtarı, az tamah çok zarar getirir derler. Delilikten söz edersek dünyada efendim gibisi yoktur. Efendim tam el için ağlayan iki gözden olur dedikleri cinstendir. Başka bir şövalye kaybettiği şuuruna kavuşsun diye kendisi deliriyor. Öyle şeyler peşinde koşuyor ki bilemiyorum, bulsa hoşuna gidecek mi? Acaba aşık mı? Evet, dedi orman silahtarı. Casildea de Vandalia diye birine. Dünyanın en kalpsiz, en yürekli hanımı. Ama efendimin derdi kalpsizliği değil. Çok daha büyük dalavereler var içini kemiren. Fazla uzun sürmez, birazdan anlatmaya başlar. Tek bir tümseyi, tek bir çukuru olmayacak kadar düz bir yol yoktur, diye karşılık verdi Sancho. Her evde fasulye pişer, benimkinde kazanla pişer. Delilik akıllılıktan daha çok arkadaş, daha çok ortak ister. Eğer gerçekten de dedikleri gibi dert ortağı derdi hafifletirse, ben de zat-ı âlinizle teselli bulabilirim. Çünkü benimki kadar sersem bir efendinin hizmetindesiniz. Sersem ama cesur, diye cevap verdi orman silahtarı. Kurnazlığı da cesaretinden ve sersemliğinden çok. Benimki öyle değildir, dedi Sancho. Yani kurnaz değildir. Aksine altın gibi kalbi vardır. Kimseye kötülük etmez, herkese iyilik eder, hiçbir kötülüğü yoktur. Öğle vakti çocuğun teki gece dese inanır. Ben de bu saflığı yüzünden kendisini göz bebeğim gibi seviyorum. Ne kadar saçmalasa da bırakamıyorum işte onu. Her şeye rağmen sevgili kardeşim, dedi orman silahtarı, kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Biz gene de fazla oyalanmadan yuvamıza dönsek iyi ederiz. Serüven peşinde koşan her zaman serüvenin iyisini bulmuyor. Sancho sık sık tükürmekteydi. Görünüşe bakılırsa tükürüğü yapışkan ve biraz kuruydu. Bunu gören ve ilgilenen yardımsever orman silahtarı dedi ki, "Galiba bu konuştuklarımız dilimizi damağımıza yapıştırdı. Benim şu eğer çatısına asılı çok iyi bir ilacım var ama..." Bunu söyleyip kalktı ve birazdan büyük bir şarap tulumu ve iki karış uzunluğunda bir börekle geri geldi. Gerçekten de o kadar uzundu. İçinde o kadar iri bir tavşan vardı ki Sancho dokununca oğlak bile değil, keçi sandı. Bunun üzerine dedi ki, "Bunu yanınızda mı getirdiniz efendim?" "Ne sanıyordunuz ya?" diye cevap verdi öteki. "Ben öyle sudan bir silahtar mıyım? Benim atımın terkisindeki azık sefere çıkan komutanınkinden iyidir." Sancho yalvarttırmadan yemeye başladı. Yumruk gibi lokmaları görmeden yutuyordu. Dedi ki, Zat-ı Ali'niz gerçekten de sadık, vefalı, tam teşekküllü, muhteşem, soylu bir silahtarmışsınız. Bu ziyafetten belli oluyor. Buraya büyü marifetiyle gelmediyse bile öyle görünüyor. Benim gibi yoksul ve bahtsız değilsiniz. Benim heybemdeki azık bir parça peynir. O da bir devin kafasını kıracak kadar sert. Yanında da 40-50 parça keçi boynuzu, bir o kadar da fındıkla ceviz. Efendim sağ olsun eli sıkıdır. Bir de gezgin şövalyelerin sadece kuru meyvelerle, kırlardaki otlarla beslenmeleri gerektiğini düşünür, bu kurala uyar. Doğrusunu isterseniz kardeşim diye cevap verdi orman silahtarı. Benim midem kara hindibayı, yaban armudunu, ormanlardaki kökleri kaldırmaz. Efendilerimizin fikirleri, şövalyelik kuralları kendilerinin olsun. Kurallar ne emrediyorsa onu yesinler. Ben yanımda her zaman ne olur ne olmaz diye erzak da taşırım. Bu tulumu da eğrimin çatısına asarım. Buna o kadar bağlıyımdır, o kadar severim ki öpüp okşamadan duramam. Bunları söyleyip tulumu Sancho'nun eline verdi. O da tulumu ağzına dayayıp kafasına dikti ve çeyrek saat yıldızları seyretti. İçip bitirdikten sonra da kafasını bir yana eğip derin bir iç çekerek dedi ki, ''Vay orospu çocuğu, ne kadar da iyiymiş.'' ''Gördünüz mü?'' dedi orman silahtarı, Sancho'nun orospu çocuğu dediğini duyunca. ''Şarabı orospu çocuğu diye methettiniz.'' ''Kabul ediyorum.'' dedi Sancho. Met etmek niyetiyle söylendiği zaman birine orospu çocuğu demek terbiyesizlik değildir. Siz onu bırakın da efendim, sevdiğinizin bağışı için söyleyin. Bu şarap Ciudad Real şarabı mı? Tebrikler Çeşnici dedi orman silahtarı. Gerçekten de oranın şarabı, epeyce yılı da var. Bilmez miyim dedi Sancho. Onu anlamaktan aciz bir kimse zannetmeyin beni. Saygıdeğer silahtar, benim şarapları tanıma konusunda o kadar keskin ve doğuştan bir kabiliyetim var ki, herhangi bir şarabı koklayarak memleketini, kalitesini, tadını, yılını, ne değişimler geçireceğini, şarapla ilgili diğer bütün hususları anlarım. Ama bunda şaşılacak bir şey yok, çünkü sülalemin baba tarafında La Mancha'nın çağlar boyunca yetiştirdiği en mükemmel iki çeşnici vardır. Bunu kanıtlamak için de onlarla ilgili bir olayı anlatacağım. Bu iki çeşniciye tatsınlar diye bir fıçıdan şarap vermişler. Şarabın durumu, kalitesi hakkında iyi mi kötü mü diye fikirlerini sormuşlar. Biri dilinin ucuyla tatmış, öteki sadece burnunu yaklaştırmış. Birincisi şarapta demir tadı olduğunu, ikincisi daha çok meşin tadı olduğunu söylemiş. Şarabın sahibi fıçının temiz olduğunu, şaraba demir veya meşin tadı verebilecek hiçbir şey karışmadığını söylemiş. Buna rağmen iki meşhur çeşnici söylediklerinde ısrar etmişler. Zaman geçmiş, şarap satılmış, fıçı temizlenirken içinde meşinden ince bir kayışla asılı küçük bir anahtar bulmuşlar. Zat-ı Ali'nizin gördüğü gibi bu soydan gelen birisi bu konularda fikir belirtebilir. İşte bunun için söylüyorum dedi orman silahtarı, serüven peşinde koşmaktan vazgeçelim. Madem ekmeğimiz var, pasta peşinde koşmayalım, kulübelerimize dönelim. Tanrı isterse bizi orada bulur. Efendim Saragoza'ya gidene kadar ona hizmet edeceğim, sonra aramızda anlaşırız. Sonuçta iki silahtar o kadar çok konuşup içtiler ki, uyku dillerini bağlayıp susuzluklarını bastırdı. Çünkü gidermenin imkanı yoktu ve böylece ikisi de neredeyse boşalmış olan tulumu elden bırakmadan ağızlarında yarı çiğnenmiş lokmalarıyla uyuyakaldılar. Onları şimdilik oldukları yerde bırakıp orman şövalyesinin mahzun yüzlüğüyle konuştuklarını anlatalım. 14. Bölüm Orman Şövalyesi Serüveni devam eder. Don Quixote ile Koru Şövalyesi arasında geçen çeşitli konuşmalardan birinde, hikayede anlatıldığına göre, Orman Şövalyesi Don Quixote'ye dedi ki, ''Kısacası saygıdeğer şövalye, şunu bilmenizi isterim ki, Kaderim, daha doğrusu seçimim, beni eşsiz Casildea de Vandalia'ya aşık etti. Eşsiz diyorum çünkü hem boy boz hem mevki hem de güzellikte bir eşi yoktur. İşte bu anlattığım Casildea, benim namuslu hislerime, temiz arzularıma karşılık olarak tıpkı üvey annesinin Herküles'e yaptığı gibi beni çok çeşitli tehlikeli işlere koştu. Her birini tamamladığımda bir sonrakini bitirince umutlarımın gerçek olacağına söz verdi. Ama hepsi birbirine eklendikçe hesabını şaşırdım. Temiz arzularımın gerçekleşmesini başlatacak olanı, yani sonuncusu hangisi ben de bilmiyorum. Bir keresinde gidip Sevilla'nın ünlü dev anası Hiralda ile düello yapmamı emretti. Dipnot, Hiralda, Sevilla Katedrali Kulesi'nin en tepesindeki bronz heykel, rüzgar gülü. Kendisi tunçtan yapılmışçasına sarsılmaz ve kuvvetlidir. Hiç yerinden kıpırdamadığı halde dünyanın en hareketli, en dönek kadınıdır. Gittim, gördüm ve yendim. Onu kıpırtısız hale getirdim. Çünkü bir hafta boyunca rüzgar sadece kuzeyden esti. Bir keresinde de gidip yiğit Guisando boğalarını, o eski taşları tartmamı emretti. Bir şövalyeden çok bir hamala verilecek bir görev. Bir seferinde de Cabra mağarasına dalıp o dipsiz karanlıkta ne olduğu konusunda kendisine etraflı bilgi getirmemi emretti. Hiç duyulmamış korkunç bir tehlike. Hiralda'yı durdurdum, Guisando boğalarını tarttım, mağaraya daldım ve derinliklerinde gizlenenleri açığa çıkardım. Ne oldu? Benim umutlarım ölü mü ölü, onun emirleri, aşağılamaları canlı mı canlı? Son olarak da İspanya'nın bütün illerini dolaşıp buralarda dolaşan bütün gezgin şövalyelere, onun yaşayan kadınların en güzeli, benim de yeryüzündeki en yiğit, en aşık şövalye olduğumu itiraf ettirmemi emretti. Bu emri üzerine ben İspanya'nın büyük bölümünü dolaştım ve bana karşı çıkma cüretini gösteren birçok şövalyeyi yendim. Ama benim en çok gururlandığım, övündüğüm meşhur La Mancha'lı Don Quixote'yi benzersiz bir savaşta yenmiş ve benim Casildea'mın onun Dulcinea'sından daha güzel olduğunu itiraf ettirmiş olmamdır. Sırf bu galibiyetle kendimi dünyanın bütün şövalyelerini yenmiş sayıyorum. Çünkü bu dediğim Don Quixote onların hepsini yenmiştir. Ben de onun yenince, onun şanı, şöhreti ve şerefi benim şahsıma geçmiş, aktarılmış oldu. Yenilen ne kadar ünlüyse, o kadar şeref kazanır onu yenen. Bu yüzden de adı geçen Don Quixote'nin sayısız kahramanlığı artık benim oldu. Don Quixote, orman şövalyesinin söylediklerine şaşırdı kaldı. Yalanını bin kere yüzüne vuracak oldu, yalancı sözü dilinin ucuna geldi. Ama yalanını kendi ağzıyla söyletmek, itiraf ettirmek niyetiyle zar zor kendini tuttu ve sakin bir tavırla dedi ki: "Saygıdeğer şövalye, zat-ı alinizin İspanya'nın, hatta bütün dünyanın çoğu gezgin şövalyesini yenmiş olmasına bir diyeceğim yok. Ama La Mancha'lı Don Quixote'yi yenmiş olmanızı şüpheyle karşılarım. Belki ona benzeyen bir başkası olabilir. Her ne kadar benzeri pek az olsa da." "Hiç olur mu?" dedi Orman Şövalyesi. "Yukarıdaki Tanrı şahidimdir. Don Quixote ile savaştım, yendim ve pes ettirdim. Kendisi uzun boylu, zayıf yüzlü, kolu bacağı uzun ve kemikli, kır saçlı, burnu kemerli ve biraz eğri, siyah, aşağı sarkık, uzun bıyıklı bir adamdır. Mahzun yüzlü şövalye namıyla savaşır ve silahtarı Sancho Panza adında bir çiftçidir. Rosinante adlı meşhur bir atın sırtına binip gem vurur. Gönlünün hakimi de ismi bir zamanlar Aldonza Lorenzo olan Dulcinea del Toboso'dur. Nasıl ki ben gönlümün hakimine ismi Casilda ve Endülüslü olduğu için Casildea de Vandalia diyorsam, bütün bunlar sözlerimin doğruluğunu ispatlamaya yetmezse şüphenin kendisini bile ikna edecek kılıcım işte burada." "Saygıdeğer şövalye, sakin olun ve söyleyeceklerimi dinleyin," dedi Don Quixote. "Şunu bilmeniz gerekir ki bu dediğiniz Don Quixote benim bu dünyadaki en yakın dostumdur. O kadar ki onu kendimle bir sayarım. Saydığınız özellikler o kadar kesin ve doğru ki sizin yendiğiniz kişinin o olduğundan şüphe duyamıyorum. Öte yandan aynı kişi olamayacağını gözle görülür, elle tutulur şekilde biliyorum. Bir tek şu olabilir: kendisinin birçok büyücü düşmanı vardır. Özellikle bir tanesi peşini asla bırakmaz. Belki onlardan biri Don Quixote'nin kılığına bürünüp inanılmaz kahramanlıklarıyla kazandığı, bütün yeryüzüne yayılmış şöhretini karalamak amacıyla mahsus yenilmiş olabilir. Bunu teyit etmek için şunu da belirtmek isterim ki daha 2 gün önce düşmanı olan bu büyücüler güzel Dulcinea del Toboso'nun şeklini ve kimliğini değiştirip kaba saba aşağılık bir köylü kızına dönüştürdüler. Aynı şekilde Don Quixote'yi de dönüştürmüş olmalılar. Eğer bütün bunlar söylediklerimin doğru olduğuna sizi inandıramazsa, işte Don Quixote'nin kendisi karşınızda. Ayakta, at üzerinde veya isteyeceğiniz şekilde silahlarıyla gerçeği savunmaya hazır. Bunları söyleyip ayağa kalktı ve kılıcını kavrayarak orman şövalyesinin vereceği kararı beklemeye başladı. Orman şövalyesi de aynı sakin sesle cevap verdi. "Borcunu ödemeye niyetli adam teminattan korkmaz. Sizi dönüşmüş halinizle bir kez yenmiş olan pekala kendi halinizdeyken de yenmeyi umabilir. Ama şövalyelerin, yol kesenlerin, eşkıyalar gibi karanlıkta çarpışmaları doğru olmaz. Sabahı bekleyelim, güneş de görsün çarpışmamızı. Çarpışmamızın bir şartı olmalı. Mağlup olan galip gelenin iradesine teslim olsun. Emredilen şeyin bir şövalyeye yakışmayacak bir şey olmaması koşuluyla her emrini yerine getirsin. Şartı da anlaşmayı da memnuniyetle kabul ediyorum," diye cevap verdi Don Quixote. Bu konuşmadan sonra silahtarlarının bulunduğu yere gittiler ve onları horlar halde uyku bastırdığı anda oldukları konumda buldular. Silahtarlarını uyandırıp atları hazırlamalarını emrettiler. Çünkü şafakla birlikte kanlı, görülmemiş, son derece tehlikeli bir çarpışmaya girişeceklerdi. Bu haber üzerine Sancho hayretten dona kaldı. Orman silahtarı efendisinin öyle kahramanlıklarını anlatmıştı ki Sancho kendi efendisinin sağlığı için endişe duydu. Buna rağmen bir şey söylemedi. İki silahtar hayvanları aramaya gittiler. Bu arada 3 at ve boz eşek koklaşmışlar, bir araya gelmişlerdi. Yolda giderlerken orman silahtarı Sancho'ya dedi ki: "Kardeşim, şunu bilmeniz gerekir ki Endülüslü cengaverler bir çarpışmada yardımcı şahit oldukları zaman taraflar çarpışırken kollarını kavuşturup boş oturmazlar. Efendilerimiz çarpışırken bizim de çarpışıp birbirimizi paralamamız gerektiğinden haberiniz olsun diye söylüyorum.